Hayırlı akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Şeyleri programımıza hoş geldiniz. Bu akşam da kardeşlerimizle beraber yine sohbetimize başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.
İnşallah, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
Hoş bulduk kardeşim. Nasıl başlayalım Oğuzhan?
İnşallah ben yeni keşfedilen bir mucizeden bahsetmek istiyorum. Anne şefkati. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda yavrunun annesinden aldığı şefkat ya da şefkatsizlik sonucunda beyninde genlerin aktifleştiği görülüyor. Bununla ilgili New York Üniversitesi'nde araştırma yapan kişiler acı hissini duyduğu durumlarda birkaç yüz kadar yavrunun beyninde birkaç yüz kadar genin az ya da çok aktifleştiğini görmüşler. Ve buna göre yavru canlının, yani buradan şunu anlıyoruz, buna göre yavru canlının Allah'ın rahmetinin bir tecellisi olarak annelerine şefkat gördükleri zaman neredeyse yüze yakın genlerin aktifleştiğini görüyoruz. Konuyla ilgili araştırmayı yöneten nörobiyolog Salım'ın köpekler ve fareleri kullanarak bu araştırmayı yapıyor. Ve anne şefkatinin stresli bir yavru üzerine ki etkisinin kısa vadeli sonuçlarını fark ediyor. İlk kez bu kişi görüyor. Ve bunun bu çalışmasının uzun vadeli nasıl olacağını da araştırmak için o şekilde tasarlıyor. Ve burada ilginç bir sonuçla karşılaşıyor. Diğer doğuran canlılar gibi insanlarda da bu özelliğin, benzer özelliklerin olduğunu görüyor. Nedir bu özellik? Araştırma sonuçlarında annelerde bulunan TLC'nin bebeklerin acı hissini azalttığı görülüyor. Ve aynı zamanda bu yine annelerde bulunan TLC bebeklerin ilk oluşumlarında, ilk aşamalarında beyinlerin gelişiminde büyük katkısı olduğu görülüyor. Ve bu da nasıl oluyor? Beynin duygusallık olan kısmında genleri beyin tarafından aktifleştirilmesi sonucunda gerçekleştiriliyor bu tür olaylar. Buradan yine bu nörobiyolog Sullivan şunu görüyor. Eğer diyor bebeğin anne tarafından aldığı şefkatle beslendiğini gözlemlersek diyor, insanlar üzerinde hem fiziki hem de zihinsel olarak kaynaklanan ağrıların tedavisinde çok ilerleyebiliriz diye açıklama yapıyor. Ve bundan yararlanabiliriz diyor. Evet, yani baktığınız zaman tabii ki elbette bunların hepsini tamamen üstün bir yaratıcı tarafından net olarak görüyoruz yaratıldığını inşallah. Ve bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum. Şeytanın Allah'sının, Allah sizi topraktan yarattı, sonra bir damla sudan, sonra da sizi çift çift kıldı. Onun bilgisi olmaksızın hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Gerçekten bu Allah'a göre kolaydır. Yani tesadüf bir canlının davranışların nedenini ve kökenini açıklamakta gerçekten aciz kalıyorlar. Baktığımız zaman tüm araştırmalarda hiçbir canlının başıboş bir şekilde yaratılmadığını görüyoruz. Tamamen her şeyde Allah'ın üstün aklı olduğunu ve sürekli kontrol altında tutulduklarını görüyoruz. Başka bir ayette de şeytan Allah'sının, ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Ve insanların bu şekilde sevgiye ve şefkate hassas olmaları da gerçekten çok hikmetli. Evet. Çünkü Allah bizim tevekkül etmemizi ve Allah'a karşı sığınmamızı istiyor, emrediyor. Bakıyoruz insanın benliği gerçekten de şefkate ve sevgiye, darimde söylediğim gibi, çok duyarlı. Ve bu duyarlılık aslında Allah'a sığınmaya muhtaçlık hissi uyandırıyor. İnsan bunu fark ediyor. Ve bu fark edişi, samimi bir insan fark ettiği zaman çok büyük bir aşkla, büyük bir sevgiyle Allah'a sığınıp ve Allah'a tevekkül etmiş oluyor inşallah.
Ya bu genlerin aktive olması konusu çok enteresan bir konu aslında. Şimdi Allah öyle bir mekanizma yaratmış ki DNA'da tam kapasite kullanılmıyor hiçbir zaman. Yani 3.1 milyar harf var diyoruz işte insan DNA'sında ortalama. Evet. Hepsi aktif ve çalışıyor değil. Farklı koşullarda devreye giren farklı alanlar var. Evet. Bu çok mucizevi. Yani hani çok soğuk bir ortamda yaşayan insanın ve sıcak bir ortamda yaşayan insanın fiziki şartları, vücudundaki şartlar, koşullar nasıl değişince vücut ona göre farklı bir moda geçiyorsa, ki bu farklı modlar DNA'sında kayıtlı işte. Yani mesela bizde o iki durumda şu an açık değil, aktif değil. Ama çok soğuk bir ortama geçersen vücut o özelliği aktif hale getiriyor. Vücut ona göre yağlanması değişiyor mesela. İşte kıllanma ve tüylenme değişiyor derideki. Farklı bir moda geçiyor vücut. Ama o bilgi var. Yani evet. O bilgi sonradan geliyor değil. Sonradan ekleniyor değil. O bilgi baştan beri var. İşte bakterilerde de böyle. Bütün canlılarda zaten böyle. Ama eskiden bu aktive olmak işi tam anlaşılamamıştı. Zannediyordu ki o özelliğe sahip değil veya kullanılmayan yerler var zannediyordu. Bu da o eski bilgiyle düşünülen batıl bir düşünceydi yine, batıl bir inançtı aslında. Yani doğruluk payı olmayan bir fikir ve iddiaydı. İşte DNA'mızda kullanılmayan yerler var deniliyordu. Hem insan DNA'sında hem diğer canlıların DNA'sında. Şimdi ENCODE projesi yapıldı 2-3 yıl önce bundan. ENCODE projesinde şunu yaptılar. O hani aktifleştiriyor dedin ya, evet, hani şefkat sonucunda. Şimdi o aktifleşen genlerin hepsi tek tek aktifleştirildi. Hani manuel olarak insan, bilim adamları tarafından kontrol altına alınarak ENCODE projesinde. Ve hangi gen ne işe yarıyor? Hangi harfler nereyi kontrol ediyor? Bu tespit edildi ENCODE projesinde. Ve şunu gördüler, o 3.1 milyar harfi insan DNA'sındaki her bir harfin bir anlamı ve işlevi var. Bir tane bile, bir harf bile orada gereksiz, çöp, fazla veya eksik değil.
Maşallah.
Her şey tam tamına yerli yerinde, insanın tam sahip olduğu bir özellik. Şimdi Can birazdan başka bir canlıdan bahsedecek mesela. O canlıda da göreceğiz ki yine DNA'sında tam ona lazım olan harfler ve yazılım var. Ya bütün konuştuğumuz canlılarda dikkat edin. Tam yaşadığı ortama, avladığı canlıya bakın. Tam onunla beraber aynı ortamda yaşayan başka bir canlı var. Onu avlayabilecek sistem onun vücudunda.
Evet.
Şimdi bu çok mucizevi bir şey.
Evet.
Maşallah. Yani bu ve o an ikisinin de beraber o anda aynı ortamda o özellikleriyle yaratılmış olmaları gerekiyor. Evet. Ama öyle bir denge de var ki şimdi o avlanan canlı da tamamen avlanır tabii, soyu da tükenmiyor. Onda da Allah bir koruma sistemi yaratmış yine. O koruma sistemi tam böyle ekolojiyi ayakta tutacak gibi. Bazı canlılar o koruma sistemiyle hakikaten korunuyor ve hayatta kalıyor. Bazısı da o koruma sistemine rağmen yakalanıyor. Şimdi yakalayacak olan canlının onun yakalanması lazım. Onun da türünün devam etmesi lazım. Ama bu sefer hepsini yakalasalardı onlar yok olacaktı o zaman. Değil mi? Dengesizlik oluşacaktı. Ama o avlanan canlılar da, ki her canlı avlanıyor, her canlı da avlıyor başka bir canlıyı mutlaka. O avlanan canlılar da mutlaka hayatta kalıyor. Yani türünü devam ettirecek, soyunu devam ettirecek sayıda hayatta kaldığını görüyoruz. Burada mükemmel bir denge var. Allah'ın yaratmış olduğunu gösteriyor. Yani evet, ayrı ayrı bunların zamanla gelişecekleri, tesadüfen oluşacakları bilime aykırı bir iddia. Aklı ve mantığa da aykırı. Bakın DNA dedik, ENCODE projesi dedik. 3.1 milyar harf bir yazılımdan bahsediyoruz. Şimdi 5 harf bile anlamlı bir şekilde yan yana gelse bu tesadüfen olmaz. Bırakın 5 harfi, 3.1 milyar harf var. Ve tam bizim işimize yarayacak, tam bizim aradığımız, tam bize lazım olacak özelliklerle var edilmiş o yazılım. Yani sırf o aktif ve pasif olması bile genlerin, o bile bir yazılım. Yani onu kontrol eden bölgeler var DNA'da. Hani şurayı aktif yapalım, burayı pasif yapalım. Bak şimdi bu durumdan değişti durumu, canlının durumu değişti. Burayı kapayıp burayı açalım. Mesela böyle bir kontrol mekanizması yaratmış Allah içimizde.
Tek başına bu cidden çok büyük, evet, mucize. İnsan ima etmesi için yeterli bir, evet, mucize. Dediğin gibi canlılarda, yani yeryüzündeki tüm canlılarda bu bilgi var. Tabii yaşadığı ortama göre ve fiziksel özelliklerine göre canlının. Ve dediğin gibi o, ama şunu anlaması da çok ayrı bir mucize. O zamanı geldiğinde onu fark edip hemen birisinin kapanıp birisinin açılması.
Evet. Evet.
Yani şimdi yani öyle bir durum ki mevsimsel değişikliklerle mesela bunlar değişebiliyor. Veya sıcaklıklarla değişebiliyor. Şimdi kutupta yaşayan canlılar var. Mesela vücudunda bir gen antifriz üretiyor. Tam da o derece ısıya geldiğinde, mesela eksiye düştüğünde, çünkü donma tehlikesiyle karşı karşıya, evet, bir genin açılması gerekiyor. O bilgiye sahip olan, yani vücudunda bilgisi olan gen, o donla karşılaşmamak için eksi dereceye geldiğinde devreye giriyor. Veya bitkilere baktığımızda da aynı şey. Yani mevsimi geldiğinde, evet, çiçeklenme başlıyor. Mevsimi geldiğinde yapraklar dökülüyor. Mesela kamuflaj yapan canlılar var. 4 mevsim canlının, kuşun tüyü farklı renk alıyor. Yani aynı canlı ve ne renk alması gerektiğini kışın mesela o karlı ortamda tüyleri bembeyaz hale geliyor.
Evet.
Yani tüyleri dökülüp yenisi çıkmıyor. Renk değişiyor adeta.
Evet.
Yani ne bileyim, yani sonbahara geldiğinde o toprağın görüntüsüne sahip bir, evet, renk oluşuyor üstünde. Bu apayrı bir mucize. Tek başına gerçekten düşünülmesi dahi iman etmemiz için yeterli. Allah Teala Suresi 98. ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sanırım. Sizin ilahınız yalnızca o Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Şimdi evrimciler neyi iddia ediyorlar? Neyi ilah ediniyorlar? Tesadüfi ilah ediniyorlar. Değil mi? Yani her şey haşa Allah'ın yaratmasına gerek yok. Zaten tek başına tesadüfen hayat devam edebilir, canlılık oluşabilir. İlk canlı da tesadüfen kendi başında oluşmuştur. Doğal şartlarda oluşmuştur. Ondan sonra birbirinden evrimleyerek, evrimleşerek canlılar günümüze kadar gelmiş ve en son en ileri aşaması olarak da insan meydana gelmiştir diyorlar. Şimdi şöyle bir mantıkları var. İlkelden gelişmişe doğru. Kendi hayali evrim basamakları var. Yani ilk canlılar daha ilkeldi. En son gittikçe gelişerek gelişmiş daha yani gelişmiş canlılar ortaya çıktı diyorlar. Şimdi anlatacağım bir örnek var. Allah Kur'an'da bize çok örnek veriyor bunu. Arıları, arıların özelliklerini ve incelediğimizde arıyı muhteşem özelliklere sahip ve olağanüstü bir aklı var.
Evet.
Şimdi ufacık bir canlı, havada uçan bir canlı, bizim için çok ihtiyacımız olan, besin değeri yüksek olan balı üretiyor. Ve bunu üretebilmek için de kendi içinde bir yaşam şekli var. Avlanıyor, çiçeği buluyor, çiçeğin nerede olduğunu arkadaşlarına haber veriyor. Yani nerede olduğunu bir kere hafızasında tutup, onun gelip nerede olduğunu en güzel şekilde bir dansla onlara anlatıyor. Evet. Buna benzer birçok özelliği var arının, yani saymakla bitmeyecek kadar. Ben de bugün farklı bir özelliğinden bahsedeceğim. Arıların görme özelliği. Şimdi baktığımızda arıların gözlerine 3000 ile 4000 arasında lens olduğunu görüyoruz. Ve her bir lensede de birden fazla alıcı bulunuyor. Evet. Bu alıcılar 1 mikron büyüklüğünde olduğunu söylüyor bilim adamları. Ve özel bir optik yapısı var. Ultraviyole ışığa karşı duyarlı. Ve polarizasyonu yani görünür ışığın polarizasyonunu da algılayabilecek özelliğe sahip. Şimdi baktığımızda arıların en iyi mavi rengi gördüğünü söylüyoruz. Fakat insanlar gibi de nesneleri renkli algılıyorlar. Şimdi arının renkli görebilme özelliği bir kere evrim senaryosundaki o hayali evrim senaryosundaki basamaklara tamamen aykırı. Evrimcilerin tek başına arının renkli görüyor olması bile evrimcilerin iddiasını tamamen çürüten bir özellik. Çünkü evrimin daha ileriki basamaklarına onların hayali senaryosuna göre var olan canlılar var. Mesela bunlar atlar ve köpekler. Nasıl görüyorlar? Gri tonlarda görüyorlar. Yani diğer bizler gibi renkli bir görüşe sahip değiller. Arı onlardan daha alt bir basamakta bulunuyor. Onların evrim senaryosunda, evrim çizelgesinde. Daha alt basamakta bulunuyor. Yani renkli gören bir canlı, daha sonraki basamaklarda o canlı, yani daha gelişmiş canlılar onların aklına, kafasına göre gri görmeye başlıyor. Daha sonra tekrar insan meydana geliyor ve renkli görmeye başlıyor. Bu senaryoya tamamen aykırı bir durum. Aslında aralarının renkli görüyor olması. Onları tamamen yenilgiye düşürüyor. Çünkü renkli görmek üstün bir özellik. Yani siyah, beyaz ve green tonlarını görmekten renkli görmek daha özel bir yapı gerektiriyor canlıda. Yani daha gelişmiş olması lazım canlının. Yani görme özelliğinin daha gelişmiş olması lazım. O yüzden bu basamaklara hiçbir şekilde uymuyor. Queen Mary Londra Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışmada bakın arının gözüne gelen ışığın hani mesela bize gözümüze ışık geliyor daha sonra elektrik sinyaline dönüşüyor bu ve beynimize iletiliyor. Bu arıda beyne ileten yani bu ışık göze geldiğinde elektrik sinyaline dönüşüp beyne ileten reseptörler insandan 5 kat daha hızlı çalışıyor. Ne özelliği var ne avantajı var arıya diye düşündüğümüzde şöyle şimdi biz kendimizi düşünelim. Biz hızlı hareket ederken veya hızlı bir nesneyi takip ettiğimizde onu çok net bir şekilde göremeyiz. Yani odanın içinde bir arıyı takip etmeye kalktığınızda net bir şekilde tamamen arıyı takip edemezsiniz hızlı giden. Ama arı bunu başarabiliyor. Hızlı giden uçarken veya hızlı geçen bir nesneyi çok rahat bir şekilde fark edebiliyor. Bu ona tabii avantajlar sağlıyor. Bir kere uçarken daha rahat görmesini, kendisine gelen avcıyı daha rahat fark edebilmesini. O mesela çalılıklarda uçuyor. Değil mi? Karanlık ortamda veya işte kalabalık çiçekler arasında onun rahat bir şekilde uçabilmesini onların arasından çünkü net görebildiği için ve çiçekleri fark etmesine yardımcı oluyor. Bu tek başına bunlar bile çok büyük avantajlar. evrim senaryosuna tamamen, onların hayali senaryosuna tamamen aykırı bir yerde bulunuyor oranın.
Yani işte ağacın en tepesine insanı yerleştiriyorlar işte Charles Darwin'in yaptığı hayali ağaçta. Şimdi arının gözü insan gözünden daha kompleks. Evet.
Tabii.
Yani insanda işte iki mercek var. Her gözde bir tane mercek var. İşte arıda binlerce petek var. Her bir peteğin içinde mercek var. Trilobit mesela 520 evet. milyon yıl önce yaşamış bir canlı. Trilobit. Bakın 520 milyon yıl önce yani Kambriyen döneminde yaşıyor. O dönemde ondan önce yaşayan dönemde sadece işte tek hücreli canlılar veya işte yumuşakçalar var. Daha öyle bir göz yok zaten canlılıkta o dönemde baktığımızda. Trilobit 520 milyon yıl önce bugünkü canlıların birçoğundan insan gözünden de dahil, insan gözü de dahil hepsinden daha kompleks bir göz yapısıyla ortaya çıkıyor. Evet. 3000 petek solda, 3000 petek sağda, 6000 petek, her bir peteğin içinde 2 mercek var. 12000 mercek bir göz yapısı. Yani attan da daha kompleks, insandan da daha kompleks, diğer birçok canlının gözünden daha kompleks.
Tabii
bugün
ki.
Sinekte arıda olan göz yapısına trilobit 520 milyon yıl önce sahip. Mesela buna karşı evrim teorisini savunanların diyecekleri tek bir cümle bile yok. Çünkü canlılar eskiden ilkeldi diye iddia ediyorlardı. Bu fosiller öyle olmadığını gösterdi. Canlılar hiçbir zaman ilkel değildi.
Yani insanları evet. burada daha üstün tutuyorlar ama hayvanların evet. üstündeki özellikleri dikkat etmiyorlar. Mesela evet. o biraz önceki bahsettiğin hayvanla gözlerinin çok güçlü. Arının gözleri çok güçlü ama insanın o kadar güçlü değil mesela. Allah da zaten her hayvanda bizim için örnekler olacağını bildiriyor ayetinde. İnşallah.
Ben şimdi arıların farklı özelliklerinden de bahsedeceğim. Gerçekten muhteşem özellikleri var ilerledikçe program.
İnşallah.
İnşallah Allah. Casiye suresinin 4. ayetinde şeytan Allah'a sınır. Dediğin gibi sizin yaratılışınızda şeytan Allah'a sınır ve türü tipi yaydığı canlılar da yani işte bahsettiğimiz o arılar olsun, işte diğer hayvanlar olsun, gözlerini inceliyoruz, diğer yapılarını inceliyoruz. Kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Sevindir Allah. Şimdi bu ayetler ne olmuş oluyor? İşte detaylı incelemek gerekiyor. Yani göz yapısını incelemek gerekiyor. Nasıl boyutuna gelmiş. İşte şimdi birazdan bahsedeceğim keser balığı mesela onun da yani diğer canlılara göre o bahsettiğimiz canlıya daha az komplike bir göze sahip, iri gözlere sahip var. Çünkü o ortama göre o yeterli olduğu için ona sahip olduğunu görüyoruz. Ve baktığımızda o iri gözler yukarı doğru yerleştirilmiş ve sadece yukarıya bakabiliyor. Yani aşağı bakma özelliği yok ama bu bir dezavantaj mı? Şimdi baktığımızda incelediğimizde avlandığı canlılar onun hep üst tarafında olduğu için hep üst tarafta olduğu için 1000 metre derinliklerde yaşıyorlar. Zaten bayağı bir derinde yaşıyorlar. O yüzden üst tarafa doğru bakması yeterli oluyor zaten. Yani bir eksiği olmuyor. Yani gerçekten bu yeterli oluyor yaşayabilmesi için, avlanabilmesi için. Şimdi ama yukarıdan gelen tehlikelere karşı da korunması için yine Allah başka bir özellik yaratmış. Şimdi gözleri yukarı doğru yerleştirmiş bu avlanabilmesi için. Şimdi nasıl kendini savunuyor diye baktığımızda gümüş rengine sahip olduğunu görüyoruz. Yani yassı bir bedeni var o keser balığın ve gümüş renginde ve böylelikle karanlıkta çok rahat bir şekilde kamufle olabiliyor ve bu şimdi mesela baktığımızda yukarıdan savunabilecek şekilde ve aşağıdan gelen tehlikelere nasıl kendini savunduğuna baktığımızda yani bakın yani birçok detay var orada birçok hepsi düşünülmüş yani hepsinin bir anda var olması gerekiyor ki mesela yukarıdan gelen tehlikeye korunmuş ama mesela alttan gelen tehlikeye karşı da gene karnında bu sefer fotofor denilen hücreler bulunuyor ve bu hücrelerde özel ışık üretiyor. Yani iki kimyasal maddenin birbirleriyle kimyasal reaksiyon sonucunda bir ışık üretiyor ve bu yukarıdan süzülen ışığın aynısını tekrar yansıtıyor. Yani aynısını taklit ederek böylelikle kamufle olmuş oluyor. Yani bu hücreler de mesela ilk andan itibaren olması gerekiyor ki aşağıdan gelen tehlikeye karşı korunmuş olsun, kamufle olabilsin. Yoksa yani mesela o iri gözler bir yandan işte yukarıdan değil mi hepsinin bir anda düşünebilmesi tabii ki imkansız. Yani zamanla geliştirmesi, mesela gümüş rengini alması, yukarıdan kamufle olacak şekilde yani sonuçta kendisini yukarıdan bakıp da ben nasıl kamufle olabilirim, hangi rengi almam gerekiyor diye düşünmesi gerekiyor o balığın. Böyle bir şey yapmayacağı, yani zaman içerisinde geliştiremeyeceği aşikar yani çok evet. belli. Aynı zamanda aşağıdan gelecek tehlikeye karşı özel bir hücre üretiyor. Bu hücrede o ışık üretiyor. Yani yukarıdan süzülen ışığın taklidini yapıyor. Yani böyle bir şey maşallah. Mümkün mü? Yani normalde değil mi? Çok üstün bir teknoloji kullanıyor orada. Yani hala günümüzde mesela çok mesela askeri alanda olsun, başka yerlerde olsun böyle teknoloji dahi kullanılamazken bir hücreden bahsediyoruz burada. Ve bu gerçekten tam olması gerektiği görevi yerine getiriyor ve savunabilmesi için. Yani başka canlılarda böyle bir şey olmuyor. Gerçekten ancak suda kullanabiliyor bunu. Yani ışık geliyor çünkü sudan yukarıdan. Ve böylelikle aşağıdan gelen tehlikeler yani aşağıdan onları avlanmak isteyenler onu göremiyor, fark edemiyor. Ve kamufle olmuş oluyor mükemmel bir şekilde. Yani
baktığımızda tek bir balık bile Allah'a ait de bildiriyor bize. Bu canlılarda ayetler vardır diyor. Yani incelersek eğer görsek bu, yani balık sadece orada yaşayabilmesi için yaratılmıyor. Balıklar olsun, tüm canlılar olsun, insanlar için yaratıldığını görüyoruz. Hepsinde birer iman hakikatlerinin olduğunu, hepsinde değil mi, insanın kendisini geliştirebileceği, yani iman, Allah korkusunu arttırabileceği gerçekler mevcut bulunduğunu gösteriyor, görebiliyoruz, inceliyoruz. İnşallah. Yoksa sadece bu dünyaya gelip işte orada balık avlanacak, sonra ölüp gidecek, yani bu kadar basit bir amaç için yaratılmamış oradaki balıklar. Bunun üzerinde hepsini düşünmemiz ve kendimizi değil mi, imanımızı güçlendirmemiz, işte evrim teorisinde o telkinlerine karşı, hani tesadüfi bir şekilde yaratıldı diye, yaratıldı diye demiyorlar, oluştu diyorlar. Böyle saçmalıklara karşı bir siper olunmuş oluyorsun. Yani bir zırh olmuş oluyor. Bunu duyduğunda kesinlikle böyle bir şeye, böyle bir saçmalığa kanmıyorsun. Çünkü bunların bilincindesin, yani bunu biliyorsun. Böyle bir sistem hiçbir şekilde dedikleri gibi tesadüfi şekilde zaman içerisinde gerçekleşemez. Ancak ve ancak yüce bir yaratıcı tarafından yaratılması gerektiğini bilincinde olduğun için böyle bir saçmalığa da kanmıyorsun Allah'ın.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi bir hücreye baktığımızda yani bütün kompleksliğiyle mevcut olması lazım. Yani hücrede ribozoma olması lazım, işte ilgili proteinler olması lazım, ilgili enzimleri olması lazım, DNA'sı olması lazım, orada evet, bütün sistem yazılı olması lazım. Bunların ancak hepsi bir arada olduğunda o zaman bir hücre canlı oluşabiliyor. Yani deneme yanılma metoduyla kesinlikle, evet, aşama aşama, kademe kademe bir evrilmişe bir süreç geçirerek bir faydalı bir şey kendine katamaz. Çünkü bir tane sistemi eksik olmasıyla zaten sistem içine çöküyor. Şimdi hücreye baktığımızda zaten üstün bir akıl gösteriyor, mükemmel bir akıl gösteriyor. Ben de hücre zarından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü hücre zarı olmazsa bir kere yani hücre olmuyor, yani hayatını devam ettiremiyor. Hücre zarı ne işe yarıyor? Mesela hücreye giren çıkan tüm maddeleri denetliyor, kontrol ediyor, karar veriyor. Hangi neyi alması gerektiğini, hangi boyutta almalarının gerektiğini karar veriyor, seçim yapıyor. Ya burada bir zardan bahsediyoruz, bunlar hepsini yapıyoruz. Mesela yüzlerce kimyasal maddenin arasında seçim yapıyor. Hangisi hücreye, hücreye hani neye ihtiyacı var? Ya da hücre içindeki atıkları anında tespit edip dışarıya atıyor. Mesela zara baktığınızda yağdan oluşuyor ve proteinlerden oluşuyor. Üstünde özel proteinden oluşan kapılar mevcut. Mesela bazı, mesela şimdi hücreye içine giren maddeleri değişik taşıma sistemleri içeri alıyor. Bazı maddeler çok küçük zardan süzülerek geçiyor. Bazı maddeleri işte protein kanalları var, proteinden oluşan kapılar var, oradan alıyor. Tabii ki birden girmiyor, yani orada denetliyor. Hücreye ihtiyaç varsa içeri alıyor. Ondan sonra hücreye gereken işlemi yapıyor. Bazı moleküller de büyük, ancak işte protein kanallardan geçemiyor. Hücre orada o zaman iki taraftan kol gibi uzanarak orada o maddenin ucunda birleştiriyor ve içine doğru alıyor. Mesela burada üstün bir akıl gösteriyor. Orada iki kol gibi uzanarak orada birleştirip o maddeyi içine alıyor. Peki şimdi o maddeyi içine aldıktan sonra hücre içinde de bir kese oluşuyor. Yani kese oluşuyor. Şimdi oradan da o madde çıkamaz. Ne oluyor? Hücre içinde lizozom enzimleri geliyor. O keseye birleşerek birleşiyor ve sindirim enzimleri o maddeyi en küçük parçalara kadar parçalıyor ki o keseden o süzülerek çıkabilsin diye. Ya şimdi burada mükemmel üstün bir akıl görüyoruz. Ya da taşıyıcı proteinler var. Bazı maddeler de ancak taşıyıcı proteinlere bağlanarak yine aynı akılı göstererek iki yandan kol gibi uzanarak ve bağlanarak hücrenin içine alıyor. Ve yine işte lizozom enzimlere gelip o maddeyi parçalayarak bu taşıyıcı proteini tekrardan hücre zarı dışarı atmış oluyor ve tekrar kullanmaya kullanıyor. Şimdi bir düşünelim, karanlık bir ortamda değil mi, hücre zarı ne kimya okumuş değil mi, ne yıllarca bir şey görmüş. Burada tüm maddeleri, kimyasal maddeleri ayırt edip, tespit edip karar vermesi, hücreye ihtiyaç duyulan maddeleri içine alması, işte hücre içindeki maddeleri dışarı atması, burada tabii ki de biz o hücrenin kendi kendine yapabilecek, o protein, yağ parçacıklardan oluşan hücre kendi kendine yapabilecek değil. Burada Allah'ın üstün aklını görmüş oluyoruz inşallah. Allah bir ayetinde şöyle bildiriyor, şeytan Allah'a sınırım. Allah yedi göğü ve yerden de onların bir benzerini yarattı. Emir bunların arasından durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını ve gerçekten Allah'ın tüm gücün Allah'ın olduğunu öğrenip bilmeniz için diye bildiriyor, evet, Allah ayetinde. Değil mi? Biz incelediğimiz zaman, baktığımızda da orada Allah'ın üstün aklının tecellisini görmüş oluyoruz. İnceliyoruz ve burada da tabii ki deneme yanılma gibi bir metodla da hücre kendi kendine oluşamaz. Çünkü bunu ilk andan itibaren bilmesi lazım. Yoksa canlılık hayatını devam ettiremiyor. İnşallah.
Evet, inşallah. Ya, anlattığımız konulara baktığımız zaman
hep canlılardan bahsediyoruz ve birbirinden farklı bir sürü özellik görüyoruz bu canlılarda. Hepsi muhteşem bir sanat eseri. Bu canlılardan biri de elektrikli yılan balığı. Elektrik üreten balıkların arasında, denizde yaşayan balıkların arasında en güçlüsü bu. Genelde ortalama 500 ila 800 volt arasında elektrik enerjisi üretiyor. Ya bunu şöyle düşünelim, bir ev 180 ile 220 volt arasında elektrik akımıyla çalışıyor. Ve bu elektrik voltajıyla çalışıyor ve bu 2 veya 3 evin aldığı elektrik akımının üretiyor bu balık. Ve bunu milyonlarca yıldan beri yapıyor. Yani ilk yaratıldığı andan itibaren yapıyor. Günümüzde milyonlarca yıla baktığımız zaman çok yakın bir tarihte, çok yakın bir zamanda elektriğin üretildiğini kullandığımızı görüyoruz geçmiş yıllarda. Ama bu canlı milyonlarca yıldır bunu yapıyor. Evet. Milyonlarca yıldır var olan bir şeyi günümüzde kullanıyoruz şu an. Bu canlının çok güzel bir özelliği daha var. Avını, zaten elektriği, ürettiği elektriği avlanmak ve savunma amaçlı kullanıyor sadece. Boşa hiçbir zaman elektrik kullanmıyor. Avını etkisiz hale getiriyor. Toplam 4 tane elektrik gönderiyor avlanacağı hayvana. İlk gönderdiği elektrik de avını etkisiz hale getiriyor. Felçli duruma getiriyor. Hiçbir kası çalışmıyor. Diğer gönderdiği 3 enerjiyle birlikte arda arda gönderiyor diğer 3 enerjiyi. O enerjide uzaktan kumanda görevi görüyor ve avının kaslarını elektrik enerjisiyle hareket ettiriyor. Ve kendine doğru yaklaşmasını sağlıyor avı. Mükemmel bir düşünce. Avını uzaktan kumandayla kontrol etmek. Mesela şu an Mehmet'i düşünelim. Şu an etkisiz halde. Ve ben kendi beynimden gönderdiğim elektrik sinyalleriyle etkisiz halde şu an Mehmet. Onun kolunu hareket ettiriyorum. Çok mucizevi bir şey. Ve bu elektrik balığı milyonlarca yıldır aynı şeyi yapıyor. Allah'ın çok büyük mucizeleri var. Çok farklı canlılar var. Milyonlarca özelliğe sahip hayvanlar var. İnsanlar var. İnsanların daha akıl sır erdiremediği bir sürü özellikleri var. Teknoloji keşfedildikçe, biz bu hayvanları keşfedikçe iman gücümüz de daha çok artıyor Allah'ın sanatını gördüğümüz için. Allah sanatıyla ilgili bir ayet gönderdi. Onu okumak istiyorum. Kovulmuş şeytan Allah'a sınırım. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde onların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir. Haş suresi 24. ayet inşallah.
Şekil ve suret verendir. Değil mi? En güzel bir biçimde yaratandır diye Allah bildiriyor ayetinde. Şimdi Mehmet biraz önce anlattı hani balığın gözlerinin yerleşimi. O an düşündüm. Yani böyle her şey yerli yerinde. Tam ayette Allah'ın bildirdiği, bize bildirdiği ifadeyi biz bütün doğayı incelediğimizde görüyoruz. Charles Darwin de bunu söylüyor. Neden her yer yerlerinde tam olarak tanımlanmış diyor. Evrim olsaydı karmaşa olması lazımdı diyor. Çünkü mutasyon ne? Dışarıdan gelen ultraviyole ışınları. Yani canlı geliştirdi hani şey diyoruz ya. Aslında evrim iddiası canlı geliştirdi de değil. Dışarıdan mutasyonla o özellik canlıya eklendi. Şimdi bakıyorsun ultraviyole ışınları, X ışınları dışarıdan isabet ediyor. Senin gözünün nerede olması gerektiğini nereden bilecek ya? Dışarıdan gelen bir ışın. Değil mi? Tam burada mesela kaşın burada da olabilir. Alnın ortasında kaş olurdu. Öyle değil ama. Evet. Tam gözünü koruyacak şekilde onun etrafında. Ağız öyle, burun öyle, tam ortada. Ya dışarıdan gelen bir X ışını, ultraviyole ışını tam nasıl ortalayabilir yani? Bir organı zaten oluşturamaz mı organı? Bir de ortalayacak yani kafada, vücutta. Nasıl böyle bir mümkün değil yani bunun tabii ki mutasyonlarla olması. Tam ayette Allah'ın bildirdiği gibi şekil ve suret verenin yine Allah olduğunu, bütün canlıları Allah yarattı ve şekil ve suret verenin de Allah olduğunu biz görüyoruz tüm canlıları incelediğimizde. O canın da işte gözü yukarıda olması gerekiyor yaşayabilmesi için. Öyle, o şekilde yaratılmış. Yani dışarıdan gelen bir ışın, o canlı bak, canlı böyle, şimdi ben şu canlıya isabet edeceğim. Bu canlının da böyle bir şeye ihtiyacı var gibi bir bilince ve akla sahip değil
evet.
O ışınlar.
Doğanın böyle bir gücü yok.
Tabii.
Bir kabiliyet yok. Şimdi görmeden bahsettim aklıma geldi. Şimdi görme olmayan bir canlıda görme oluşması tesadüfen oluşması ne kadar büyük mantıksızlık. Yani çünkü mesela bizim 5 duyumuz var şu anda. Biliyoruz 5 duyumuzla biz hayatı aslında görüyoruz, kavruyoruz, hissediyoruz, duyuyoruz. Değil mi? Kokluyoruz.
Şimdi bunun dışında bir duyu daha insan kendine eklemesini, yani bir duyu daha aklına gelmiyor insanın aslında. Beş duyuyu biliyorsun. Şimdi görme özelliğini bilmeyen, görme özelliği olmayan bir canlıyı düşünelim. Ah ben görsem ne güzel olurdu deme mantığı ne kadar mantıksızlıksa, değil mi? Yani ama evrimciler bunu sanki çok mantıklı bir şeymiş gibi günün birinde bu özelliğe sahip olduğu canlılar diyebiliyorlar. Bunun olmayacağı, olamayacağı çok basit aslında ve o özellik canlıda, her canlıda mükemmel bir şekilde yerleşime sahip oluyor. Mesela insana baktığımızda gözlerimiz en estetik, en güzel yerde tam da altın oranla yüzümüze yerleştirilmiş durumda. Yani baktığımızda, insan yüzüne baktığımızda çok son derece estetik. Çünkü Allah dediğin gibi ayette yani yaratandır, şekil suret verendir, evet, ve suretlerinizi en güzel yapandır buyuruyor. Yani baktığımızda biz her canlıya hiçbir şekilde bir bozukluk görüyor muyuz? Görmüyoruz. Hayır. Ama her canlıya baktığımızda gerçekten bir çiçeğe baktığımızda onların yapraklarının dizilimi, çiçekteki o renk ve kokusu güzelliği insanın çok hoşuna gidiyor. Veya balıkta, okyanuslarda baktığımızda rengarenk süs balıkları var. Evet. Hepsi birbirinden güzel. Kelebeklere baktığımızda renkleri muhteşem. İki kanadındaki o renklerin, desenlerin birbirine uyumu. Yani hiçbir şekilde bozukluk yok. Yani hepsi böyle Allah tarafından mükemmel, kusursuz yaratılmış. İnsanın hoşuna gidiyor. Ve bu özellikler olmadan önce bir canlının bende de bu özellik olsa ne güzel olurdu veya doğanın böyle bir seçme, böyle bir gücü, böyle bir yeteneği yok. O yüzden Allah'ın yaratmasına çok net deliller. Yani insan, yani canlıların sahip olduğu her özellik, her kompleks organ Allah'ın yaratmasına bir delil hepsi inşallah.
İnşallah. Ya, hakikaten doğada her şey bir uyum içerisinde senin de söylediğin gibi. Yani mesela berber balıklarıyla balta balıkları var. Balta balıkların üzerinde ölümcül parazitler oluyor. Tam da onun olduğu yerde ufak berber balıkları oluyor ve o parazitleri yiyorlar. Yani, ve bu şey de aslında şöyle bir görüntü var. Berber balıkları yenilecek av, balta balıkları ise avcı modunda ama tam o sırada temizleme işlemi sırasında hiçbir şekilde birbirlerine müdahale bile etmiyorlar. Sanki aralarında bir anlaşma varmış gibi. Yine aynı şekilde kaplumbağa ile mercan balıklarında da öyle. Kaplumbağaların üzerinde mantarlar oluşuyor. Ama bu mercan balıkları kaplumbağa normalde başka yerde yüzerken o mantarları fark ediyor. Gidiyor onların yakınına yerleşiyor. Ve o balıkların gelmesini bekliyor. Sonra da o balıklar o mantarları yiyor. Yani yine aralarında bir anlaşma varmış gibi. Hakikaten tam bulundukları ortamda birbirlerine ihtiyaçları var. Hiçbir şekilde eksiklik yok. Eğer bir eksiklik olsa sistem bozulacak. Ekosistem bozulacak. Ama her şey yerli yerinde. Hiçbir şekilde kusur yok. Allah'ın detaylıca yaratmasını görürüz inşallah senin de söylediğin gibi. Şeytan Allah sanırım göklerde ve yerde her ne varsa onundur. Tümü ona gönülden boyun eğmiştir diye buyuruyor Allah ayette. Yani evrimi savunmak için hani en ufak bir neden, bahane, yani kafadan üretebileceğimiz bahane daha yok. Her noktaya bakıyoruz. Allah'ın tecellisini görüyoruz. Her yerde Allah'ı görüyoruz ve Allah yok demek gerçekten akla sığmayacak bir düşünce. İnşallah bu düşüncenin yıkılması için Mehdi Aleyhisselam'ın zoruyla bu gerçekleşecek inşallah.
İnşallah. Bu iman hakikatleri hem şimdi anlattığımızda genel olarak hep İşte evrimi savunanlara karşı anlatıyoruz. İşte ateizmin olamayacağını, yani bir yaratıcının olduğunu. Ama aynı zamanda Müslümanlar için de çok çok önemli iman hakikatleri. Yani anlatırken zaten insan kendine de anlatıyor aynı zamanda. Evet. Kendi imanının güçlenmesine vesile oluyor. Çünkü neden? Yani baktığımızda münafıklar da sonuçta Müslüman toplulukların içinde bulunuyor. Ama mesela bir zorluk geldiğinde, bir zorlukla karşılaştıklarında imanı zayıf olduğu için veya hiç olmadığı için Allah-u Alem, yani baktığımızda ayrılıyorlar. Yani hemen bu mesela iman hakikatleri üzerine belki samimi düşünmüyorlar, tefekkür etmiyorlar ve evet, imanı gelişmediği için bir zorluk yaratıyor Allah. Bir imtihan olarak orada bir şey yaratıyor ve hemen ayrılabiliyorlar. Veya mesela baktığımızda gerçek anlamıyla mesela mücadele etmiyor veya %100 kapasitesini kullanmıyor Müslüman, bazen olabiliyor tabii ki Allah yaratıyor onu da. Her şeyi yarattığı gibi mesela bir ayette Tevbe suresinin 19. ayetinde şeytan Allah'a sınırım, hacılara su dağıtmayı ve mescidi haramı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad edenin yaptıkları gibi mi saydınız? Yani bakın burada da yine mesela genelde müşriklerde görüyoruz ya, bağnazlarda bir şey yaptıklarını iddia ediyor. Hani biz boş durmuyoruz, biz de bir şey yapıyoruz. Ama asıl Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad eden. Yani Allah yolunda ne? Kur'an'ı emrettiği şekilde, Allah'ın istediği şekilde gerçek anlamıyla cihad derken mücadele, yani bir gayret göstermek. Ne oluyor? İşte yeryüzündeki fitnenin son bulması için bir samimi çaban oluyor. Ateizmin son bulması için fikri mücadelen oluyor. Ve ayetin devamında bunlar Allah katında bir olmazlar diye Allah bildiriyor. Yani bir değiller. Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. Yani zulmetmiş oluyor o yapmayanlar bunu. Yani gerçekten %100 kapasitesini kullanmak istemeyen, yani sadece belirli bazı faaliyetleriyle yetinen o kişi zulmetmiş oluyor. Çünkü vicdanı gerçekten daha çok yapabileceğini biliyor. Daha da çok yapabilir istese. Ama mesela bazı şeylere yeteniyor. Veya baktığımızda mesela çok yeryüzünde fitne şu an hakim. AYTCL diyor işte haberlerde sürekli Allah bize gösteriyor ekranda. Televizyonu yaratıyor. Ve orada görüntüde çeşitli ülkelerde çeşitli işte askerlerin olsun ya başka insanlar olsun hep bir zulüm yaptığını gösteriyor bize Allah orada özel olarak. Ve burada samimi bir kişi, vicdanlı bir kişinin harekete geçmesi lazım. Yani ne yapabilirim diye düşünmesi lazım, ama samimiyetsiz olanlar, yani daha az samimi olanlar, ya benim çabamla ne olur, tek başıma ben ne yapabilirim diye geçiştirip başka bir kanala geçebiliyor mesela. Veya işte evet, orada bir sadece işte Allah bir dua ediyor çok kısa, Allah'ım yardım et diyor, ama yani fiili duası olmuyor veya gerçekten samimi bir gayret olmuyor, yani gerçekten istemediğini görüyoruz. Yani çünkü orada sadece kısa dua etmek tabii ki güzel, ama asıl değil mi, sürekli onların kurtulması için gerçekten fiili duanı da yaparsın, sözlü duanı da yaparsın, sürekli olarak bir gayretin olur, onları unutmazsın, sadece o anlık haberde onları düşünmezsin, sürekli olarak onların kurtulmasını istersin. Ve onun nasıl olduğunu yine biz Kur'an'dan görüyoruz. Allah bize her şeyi çeşitli açıklamalarda bulunduruyor, her şeyden. Yani o fitnelerin de o haberde, o bize gösterilen haberler, işte zulümler, katliamlar, onların da nasıl son bulacağını Allah bize yine Kur'an'da bildiriyor. Ona göre hep Kur'an'la hareket edildiğinde ancak yeryüzünde o, değil mi, her insanın istediği barış olsun, işte sevgi ortamı olsun, o şekilde gerçekleşebilir. Ve yani sadece işte mesela bir iyilik yaptım diyor veya kalbim temiz veya işte bazı yere bağış bulunabiliyor, para da bağışlayabiliyor. Yani onların yetmediğini Allah bize Bakara suresinin 170. ayetinde bildiriyor. Şeytanın Allah'a sığınırım. Yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah iyiliği tarif ediyor. Yani ben iyilikte bulunuyorum diyor, ama sen neye göre iyilikte bulunuyorsun? Kur'an'a göre iyilik böyle oluyor. Bakın ayette Allah'a ahiret gününde meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden. Yani bunların hepsine iman edecek. Mala olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yani mala olan bir sevgisi oluyor. Neyin malı işte? Dünya malı. İşte arabası olsun, evi olsun. Bir tutkusu oluyor, bir sevgisi oluyor. Ama ona rağmen yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere veren, namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinin ahitlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler. Yani mesela bugün de herhalde baktığımızda savaşın kızıştığını görüyoruz. Ama sabrediyoruz. Yani Müslüman sabrediyor ve hiçbir şekilde gevşeklik göstermiyor mücadelesinde. Yine aynı hızda, hatta hızını arttırmaya çalışarak değil mi, daha değişik faaliyetler yapmaya çalışarak devam ediyor. Onların tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır. Allah bize iyiliği çok detaylı bir şekilde tarif ediyor, ne yapması gerektiğini. Biz de bu iman hakikatleri birlikte çok, yani imanımızın güçlenmesine vesile olacak ki imtihan çetinleştikçe, imtihan zorlaştıkça da o güçlü imanla ona, değil mi, onun üstesinden gelebilirim Allah'ın izniyle tabii ki. O yüzden iman hakikatleri hem iman etmeyenler için imanla vesile olacak önemli bir konu, aynı zamanda Müslümanlar için de çok hayati bir konu. Yani asıl zaten Allah ayetinde bildiriyor. Ancak kesin bilgiyle inananlar iman eder diye Allah bildiriyor. Yani onlar zaten Müslümandır. Yani zaten iman etmeyenler, yani cehennem ehlini Allah özel olarak yarattığını bize bildiriyor. Yani onlar zaten anlatsan görsen onlar gerçek anlamıyla görmüyor, kavrayamıyor. Baktığınızda sadece Müslümanlar için yaratıldığını, iman edenler için bu iman hakikatlerinin yaratıldığını görüyoruz. O yüzden çok çok önemli, sürekli o yüzden de tekrarlıyoruz.
Evet, zaten tekrarlamamızın amacı zaten inanan insanlar, müminler anladıkları için bunları daha da önemli oluyor onlar için. Çünkü onların imanını daha da güçlendiriyor evet. Bu. Bir de inanmayan insanlar hiçbir amacı yok ve bu anlattıklarımızı da belki dinlemek istemiyorlar. Sadece söylemek istediğim, aynaya geçip sadece baksınlar. Sen gözünde bir görüntü var, yani gördüğün bir görüntü var. O görüntü nereden geliyor? Nasıl görüyorsun? Kaşının, kirpiğinin amacı ne orada? Burnun neden ortada? Ya da gözün neden orada? Ya bunları anlatıyoruz burada her gün. Mesela arının gözünden bahsettik. Gözündeki mercek sayısından bahsettik. Mucizevi bir rakam ve insanda yok bu. Sende olmayıp da onda neden var mesela? Çünkü onun yaşam şartlarına göre o mercekler onun için daha önemli. Ve bizim sadece gözlerimizde değil, bedenimizdeki her şey ve göremediğimiz canlıların da, vücudumuzda göremediğimiz canlıların da mükemmel milyonlarca özellikleri var. Bunları insan duydukça iman daha da artıyor. Hani imanı yoksa da bir kanaati olur. Yani bir şeyin yarattığının kanaati olur bu şekilde.
Şimdi anlat. Şey o dediği evet. Çok önemli bir konu. Şimdi biz iman hakikatleri anlatılıyor. Allah'ın varlığını, birliğini anlatıyoruz. Kur'an ayetleri okuyoruz. Bunlar kime hitap ediyor diye baktığımızda gerçekten hepsi Müslümanlara hitap ediyor. Evet. Şimdi Allah İslam'ı Müslümanlara indiriyor. Yani Müslümanlar için. Kur'an'ı Müslümanlar için indiriyor. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor. Sen ancak zikre uyan. Yani Kur'an'a uyan ve gayb ile Rahman'a karşı içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın.
Evet.
Bakın çok güzel bir örnek ve yani ayet yani daha doğrusu her ayette olduğu gibi. Allah bize net bir şekilde tarif ediyor. Şimdi Müslümanlar var dünyada ve Müslümanlar bir araya getiriyor Allah. İman ettiriyor, imanı sevdiriyor, küfrü çirkin gösteriyor ve Müslümanlar bir araya gelip mücadelelerine devam ediyorlar. Şimdi yine bir ayette Allah Müslümanların birlik olması gerektiğini belirten ayetler çok fazla var inşallah. Yani bizim her anlattığımız Müslümana hitap ediyor. Bunu çok iyi bileceğiz ve Allah inşallah onlara ulaşmamız için bizleri vesile kılsın. İnşallah. Olabildiği kadar çok kişiye ve Müslümanların bir araya gelmesi için bize çaba harcasın. En güzel şekilde de tebliğimizi bize yaptırsın
inşallah.
Şimdi araların ben diğer bir özelliğinden de bu arada bahsetmek istiyorum. Şimdi gözlerinden bahsettik ama bu özellikleri, muhteşem özellikleri araların bitmiyor. Koku almaları da çok muhteşem. Şimdi biz kendimize baktığımızda kokuyu nasıl alıyoruz diye baktığımızda Allah burun yaratmış. Sanki insanlar düşünüyor olabilirler. Burnumuz olduğu için biz koku alıyoruz.
Evet.
Ama burnumuz bir vesile. Oraya gelen koku molekülleri yine sinyale, elektrik sinyale dönüşüp beyindeki o koku alma merkezine gidiyor ve orada algılanıyor kokular. Şimdi aralarda nasıl? Aralarda bizim gibi bir burun yapısı yok ama onlar mükemmel hassas şekilde yine koku alıyorlar. Nasıl alıyorlar? Arıların antenleri var. Antenlerin içine beyinlerinden gelen koku sinirleri ulaşıyor. Fakat bu koku sinirleri hiçbir zaman yani koku maddesiyle, koku molekülüyle muhatap olamıyor. Neden? Böceklere baktığımızda genelde üzerleri ki antenler de dahil bir kabukla kaplı. Ama mikroskop altına inceliyorlar arıların antenlerini. Üzerlerinde tabii gözle göremediğimiz çok ince delikler var. O sinirler deliklere kadar antenlerin içinde ulaşıyor. Fakat deliklerin üzeri de yine mucize bir şekilde Allah tarafından yaratılmış açık değil delikler. Üzerleri bir zarla kaplı. Ya tabii o sinirleri koruyor bir şekilde zar. Ama kokunun geçmesini de engellemiyor.
Evet.
Çok büyük mucize. Bu şekilde arılar koku alabiliyorlar. Ve bilim adamları yaptıkları araştırmalarda koku alma özelliğinin arıların çok gelişmiş, çok hassas olduğunu belirtiyorlar. Metrelerce uzaklıkta mesela bir çiçeğin sahip olduğu o özellikler var. İşte çiçeğin sahip olduğu özü, polenin yapısı veya işte aromasını fark edebiliyorlar metrelerce uzaklığında o koku alma özelliğiyle. Ve 100 ayrı çiçek düşünün. 100 ayrı çiçeğin farklı kokuları vardır, değil mi? Farklı parfümleri vardır. İşte o 100 ayrı çiçeğin farklı kokusunu ayırt edebilme özelliğine sahip arı. Allah bu şekilde mükemmel arıları var etmiş. Bir ayrı özelliğinden daha bahsedeceğim kısaca inşallah. Bir kere hafızaları da çok güçlü arıların. Hesaplama yapıyorlar. Şimdi en gelişmiş bilgisayar diyorlar. Saniyede 16 milyar işlem yapıyor. Okuduğum makalede bu şekildeydi. Arının beyninin işlem yapma sayısı ise bunun tam 625 katı. Yani 10 trilyon işlem yapabiliyor arının beyni. Yani en gelişmiş bilgisayardan çok daha hızlı işlem yapabilen, fazla işlem yapabilen bir canlıyla, ufacık bir canlıyla muhatap oluyoruz. Ve bunu üstelik bunu yaparken de o bilgisayar harcadığı enerjiden çok daha azını harcadığı belirtiliyor. 10 milyon arının bir araya gelerek yaptığı, yani harcamış olduğu enerji ancak hesaplıyorlar 100 wattlık bir ampulü yakacak kadar bir enerji harcıyorlar. 10 milyon maşallah. Arı bir araya geldiğinde. Yani bu işlemleri yaparken.
Maşallah.
Böyle
maşallah.
Bir özelliği de var maşallah.
Muazzam bir hayvanlara bakıp araştırdığımız zaman hepsinin özellikleri günümüz teknolojisinde mesela bir ateş böceğinin ampulü yakma ampul mesela evde ürettiğimiz elektrikte ampulün elektriğin %3'ü ışığa, %97'si ısıya dönüşüyor.
Normal
mesela evet normal bir ampul için. Ama ateş böceği sadece %100 bir ışık, ısı ve sıcaklık yapmadan sadece ışık üretiyor.
Maşallah.
Mesela günümüzdeki bazı teknoloji firmaları bunu yapmaya çalışıyor. Ya da başka elektrik mesela. Elektriği bulmak için de adam hayvanların özelliklerine bakıyor. Veya bahsettiğimiz gibi gözler, mercekler. Gözlerden, merceklerden fotoğraf makinesi üretiliyor. Yani bunlar hep sürekli örnek alınarak yapılan şeyler. Ve Allah'ın bize gösterdiği bu nimetler insanların hep yararına olan. Allah diyor ya, hayvanlarda sizin için dersler vardır diyor. İnsanlar sürekli bu derslere bakarak aslında teknolojiyi bu kadar geliştiriyor. İnşallah.
Maşallah. Evet.
İşte Allah'ı zikretmiş oluyoruz. Allah'ı anmış oluyoruz. Allah, şeytanların Allah'a sınarım, en büyük iş Allah'ı zikretmektir diye, evet, Kur'an'da inşallah bildiriyor. Bakın, evet, en büyük iş Allah'ı zikretmektir. İman hakikatlerini anlatmak, Allah'ın yaratma delillerinden bahsetmek, anlatmak o yüzden ibadet olmuş oluyor. Allah'ı zikretmiş olmuş oluyoruz. Biraz önce dua etti Bülent. O duaya ben de ekleme yapmak istiyorum. İnşallah yayınımızı izleyen kardeşlerimizin, iman edenlerin imanların artmasına Allah vesile kılsın konuştuğumuz
i̇nşallah,
konuları.
İnşallah.
İman etmeyenlerin de iman etmesine vesile tabii kılsın.
Bir araya girebilir miyim? Biraz önce örnek verirken unuttum ayeti. Yani Allah unutturdu. İnşallah. Şimdi Allah sivrisineği bir örnek veriyor, delil olarak veriyor. İnkar edenler bu örnekle ne amaçla bu örneği veriyor diyor Allah. Bu iman edenlerin imanını artırır, inkar edenlerin de inkarını artırır diyor Allah. Evet. Yani bir sivrisineği bir iman hakikati olarak düşündüğümüzde, değil mi? Allah bir iman hakikatini bize, evet, delil olarak sunuyor. Evet. Bunu anlattığımızda izleyenler arasında, dinleyenler arasında,
evet,
iman sahibi kişiler, Müslümanlar imanına iman katıyorlar.
İnşallah.
Ama izleyen inkarcılar da bunu duyduğunda, bu iman hakikatlerini duyduğunda belki inkarları çok daha fazla artıyor. Allah, yani bunları anlattığımızda ayrım da yapılmış oluyor. Evet, Müslümanlar ortaya çıkıyor ve inkar edenler de ortaya çıkmış oluyor.
Evet, bize düşen çaba göstermek, tabii, oluyor, evet, burada. İnsanın gerçekten hayatın en böyle üzerine titizlendiği, en hayati konusunun tebliğ yapmak ve insanlara Allah'ı anlatmak olması gerekiyor.
Tabii.
Mehmet, biraz önce bahsettin bu konudan, ben de ekleme yapmak istiyorum. Ciddi bir çaba göstermek gerekiyor. Allah İsra suresinin 19. ayetinde bakın bildiriyor, şeytandan Allah'a sınırım. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ciddi bir çaba göstererek ona çalışırsa, İşte böylelerin çabası şükre şayandır diye Allah bildiriyor. Bakın, ciddi bir çaba göstermek. Yani, evet, sürekli insanın anlatması, sürekli insanlara bu iman hakikatlerinden bahsetmesi, Allah'ı hatırlatması, Allah'ın yaratma sanatını anlatması ve en önemlisi cennete çağırması o insanları. Değil mi? Kur'an'a uymaya çağırması. Çünkü biz bütün bu iman hakikatleri bize onu gösteriyor. Bu dünyanın boş bir amacı, bazı insanların iddia ettiği gibi boş bir amaç üzerine değil, çok üstün bir amaçla insanın imtihan edilmesi ve Allah'ın razı olduğunu, ondan razı olmaya çalıştığını istemesi bir amaç uğruna o yüzden yaratılıyor insan. Değil mi? Kul olmak için. Allah'a kul olabilmek için yaratılıyor. Dolayısıyla ciddi bir çaba göstermesi, işte ölene kadar hiç bitmeden devam etmesi gereken bir süreç ve arttırarak her gün şevkinin yaptığı faaliyeti sürekli arttırarak devam etmesi gereken bir şey. Hani orta bir şekilde değil. Birçok insan çünkü bazen şey oluyor, işte bu kadar yapayım yeterlidir. İşte kalan zamanımda bunu ayırayım vesaire, değil aslında öyle. Yani en hayati konusunun insanın bu olması lazım. Tam ayette Allah'ın ifade ettiği gibi ciddi bir çaba, evet, göstererek mücadele etmesi, evet, lazım.
Burada bakılması gereken gözle bakmak, ancak bunu bize biraz önce Bülent'in söylediği şey çok önemli. O bakış şeklini iyi şey yapmak lazım. Yani insanlar gayet normal, değil mi? Gereken soruları sormadıkları için bu insanlar bunu sadece böyle oldu, şöyle oldu deyip geçiştiriyorlar. Halbuki, evet, öyle bir şey yok. Yani burada belirtilen şeylerin her biri kendinin yapabileceği şeyler mi? Yapamayacağın şeyler. Senin yaşaman için mi? Evet. Birisi yapıyor bunu. Yani bunu sen yapmasan bile yapan bir varlık var, evet, senin için, evet, adına. Evet. Ya bunu algılamak gerekiyor. Mesela adamlar siz yolda giderken mesela kazılar yapıyorlar. Değil mi? O kazılara da bir bakıyorlar. Antik çağ işte dedikleri. Bundan, değil mi? Bir tane çanak buluyor adam. O çanağın tesadüfen orada olduğunu düşünmüyor. Ha, bizden önce burada bir akıllı varlıklar varmış.
Evet.
Bunlar da çanak yapmış diyor. Hiçbir zaman onun tersini düşünmüyor. Aklına bile getirmiyor. Değil mi? Bir kaşık buluyor. O kaşığın bir sebeple orada olduğunu, bir, evet, akıllı şuurlu insanların orada yaşadığını ortaya koyuyor. Akıllı şuuru orada net görüyor. Şimdi adam ne yapıyor biliyor musunuz? Adamlar dünyanın en hızlı çalışan ve en ufak şeyle çok büyük bir süzme şeyi var, özelliği olan bir süzgeç buluyorlar, böbrekler. Ve o teknolojiye bildiğiniz işte biliyorsunuz hastanelerde olan diyaliz makinelerini, onun teknolojinin yanına bile yaklaşamayacakları kadar küçüklükteki şey bizim iki tane değil mi yumruğumuz kadar şey içimizde duruyor. Bunu buldukları zaman bu tesadüfen olabiliyor diyorlar bu muhteşemliği. Diyaliz makinesinin ama hayır diyor bunu bilim adamları yaptı diyor. Üstelik ona kabloyla bağlısınız, enerji için bir şey gerekiyor, birçok şey gerekirken evet. Bakın şu anda o ihtiyaç duyduğumuz şey içimizde ve bizim kontrolümüzde olmadan çalışıyor. Ne başına bir bilim adamı dikmek zorundayım, ne dışarıdan bir enerji için ne yapmam gerekir diye düşünmek zorundayım. Ama hepsi şu anda çalışıyor, değil mi? Evet. Evet. Mesela 100 bin kilometrelik bir boru sistemi buluyor insan. Bu da 100 bin kilometre, dünyanın etrafını 2,5 kere dönmek demek bu. İçimizde şu anda o boru sistemi var, damarlarımız. Diyor ki bu tesadüfen oldu diyor. Ama diğer mesela su borularını veya petrol boruları tesadüfen oldu mu diyorsun? Yok ya olamaz diyor.
Tesisatçı
mutlaka onu yapan bir mühendislik ekip evet. vardır. Hangi basınçta nereden ne gideceğini, ne akacağını içinde, pürüzsüzlüğü bilmem neyse her şeyini tesis ediyor diyorlar değil mi?
Bir de o dediğin içindeki o kanallar dediğin gibi gerektiğinde basıncı da ayarlayabilecek tabii. bir yapıya sahip. Evet. Yani çapak gerektiğinde genişleyebiliyor, gerektiğinde daralabiliyor. Evet.
Mesela adamlar dünyanın en gelişmiş laboratuvarında kimyasal reaksiyonlar yapan laboratuvarını buluyor. İçinde ne var biliyor musunuz? 500 tane farklı kimyasal reaksiyonu yapan, değil mi? Biyolojik işlemi yapan karaciğerimizi. Laboratuvardaki makineler, laboratuvarı kuranlar, işte hastaneleri kuranlar için böyle bir şey söz konusu değil. Ama karaciğer milisaniyede yaptığı ve anında ürettiği şeyleri milisaniyelerde yollayacak kadar hızlı. Teşhis edip ne üretmesi gerektiğini bilip onu oraya yollamayı yapan böyle muhteşem bir yapıya karşı yok diyor bu tesadüfen oldu diyor. İşte bunun dışında mesela elektrik sistemimiz var. 160 bin kilometrelik şu anda insanın algısının çok üzerinde bilim adamları zaten şaşkınlıkla baktıkları şeylere. Mesela bunu bulan adam Nobel ödülü kazanıyor. Mesela DNA'yı bulan adam Nobel ödülü kazanıyor. Neden? Bunu buldu diyor. Yani çanak bulan adama Nobel ödülü veriyorlar. Gibi bir şey. O çanakla kıyas edemeyecek kadar muhteşem bir orada şey var değil mi? Muhteşem bir sanat var. Güç var. Orada bir akıl var. O aklı takdir edemiyor adam. Ama onu bulanı takdir ediyor. Ve bulan için diyor ki bulan da diyor ki bu tesadüfen olabilir diyor. Yani şuursuzluğun aslında burada net olarak görebiliyoruz. İşte akıllı insan, zeki insan çok var. Ama akıllı insan zekasıyla gördüğü şeyleri akıl yoluyla doğru sonuca ulaşabiliyor. Aklı olmayan insan bunların tesadüfen olduğunu iddia edebiliyor. Mesela gözlü mesela. Dünyanın en iyi kamerası.
Evet.
Daha üstünü yok. Yani insan yapımı olanlar bunun çok çok altında. İnsan yapımına herhangi birisine sorsak, insan yapımı bir kameraya desek ki bu tesadüfen oldu demezler değil mi? Bunları Japonlar en iyisi diyorlar. Kimin yaptığını bilebilir yani. Ama göz, işte Yüce Rabbimizin yaratma sanatını burada görüyoruz.
Evet.
Mesela en iyi ses sistemi ne dünyada? Bir marka mesela söylemeyelim, isim vermeyelim. O kulağın hiçbir cızırtı duyuyor mu ya? En ufak bir değil mi? Seste bir kayıp oluyor mu?
Yok.
Muhteşem stereo bir şekilde stereo olarak yapma. Neyin nereden geldiğini net bir olarak duyabiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Şimdi bunlar tesadüfen olabiliyor diye ortaya çıkıyorsun. Bir de çıkıp okullarda bununla ilgili ders veriyorsun. O zaman biz senin akıl sağlığından şüphe ederiz değil mi? Bütün bunları gördükten sonra sen bir çanağın bile mutlaka orada bizden önce birileri yaşamış bunu yapmış diyorsan ve bunların da tesadüfen olduğunu iddia ediyorsan işte biz burada anladın mı? Bir iyi niyet görmüyoruz biz bunda.
Evet.
Ve bunu okutanlar da değil mi? Bu iyi niyet bunu görmeden bu insanlara bu tip bir şeyin kendi çocuklarına, kendi gençliğine böyle bir şey öğretenlerin de tabii bundan sorumlu olacağını düşünüyoruz. Çünkü her şeyi yaratanın Yüce Rabbimiz Allah olduğunu biz biliyoruz. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Allah bu sanatını bütün kainatta gösteriyor. Ve hiçbir şey amaçsız değil. Ve bizim kontrolümüzde değil. Bizim yaşamamız için. Bunu bilim adamları da buluyor. Bunlar da tabii iman eden bilim adamları çoğunlukta. Onun için biz artık yani bu gözle tekrar bizim eğitim sistemimizi, tüm dünyaya da bunu da anlatılması önemli ama bizim kendi eğitim sistemimizi buna göre değiştirmemiz gerektiğini net bir şekilde görebiliyoruz inşallah.
Tabii. Orada delillerin aktarılması çok önemli. Yani organların kompleksinden
tabii.
bahsedilmesi lazım mesela. O çok büyük bir eksik. İşte biyoloji kitaplarında yok. Yani organların ne kadar kompleks bir yapı olduğu bu gözle anlatılmıyor değil evet. mi? Senin mevcut bir teknolojin var. O teknolojiyle kıyaslayıp tam böyle okuyan insanın anlayacağı şekilde insandaki veya canlılardaki organların çok daha kompleks olduğunun anlaşılması, anlatılması lazım. Sen şimdi oradaki kompleksliği anlatmayıp ya bu tesadüfen oluştu dersen, o kompleksliği bilmeyen bir insan, aa evet, evet, evet, hakikaten ne var ki, bu olur o zaman der. Halbuki ondaki kompleksliği bilen bir insan emin olur onun hiçbir şekilde tesadüfen oluşamayacağını ve Allah'ın yarattığına emin olur. Şimdi örnek verdin işte organları. Hepsi ellerinde, bilim adamlarının, mühendislerin hepsi açıp inceler. Yapamıyor mesela aynısını. Bu çok enteresan.
Tabii.
Yani aynı fonksiyonu sağlayan bir cihaz yapamıyor. Mesela Allah vermesin, rahatsızlanan insanlar oluyor. İşte karaciğer yetmezliği oluyor, böbrek yetmezliği oluyor, kalp yetmezliği oluyor, akciğer yetmezliği. Şimdi bu tip durumlarda aynı doku uyumlu, yani 6'da 6 veya işte farklı oranları var. Doku uyumlu organ bakıyorlar. E şimdi sen yapamadığın için, değil mi? O insanlar yapamıyorlar. Aynı fonksiyonu yerine getirecek. Başka bir insandan, işte kadavradan, vefat etmiş bir insandan onu alıp vücuda nakletmeye çalışıyorlar. Yani işte transplantasyon deniyor. Onu almaya çalışıyor. Demek ki işte burada biz Allah'ın yarattığının çok üstün olduğunu anlıyoruz ve bizim yaptığımız hiçbir teknolojinin ve cihazında ona teknolojik olarak yaklaşamadığını bile görüyoruz. Evet. Hepinizden Allah razı olsun.
İnşallah.
İnşallah.
Bizim sonuna geldik. Birazdan Sayın Hocamız Adnan Oktar canlı yayında olacak. İnşallah. Hepinize hayırlı akşamlar.
İnşallah hayırlı akşamlar.